Ayrım 10.
Sokakta insanlar boğazlanırken düşüncenin asaletine sığınarak elini kolunu bağlamak düşünceye ihanettir. Aydının görevi karanlıkları aydınlatmak. Yazık ki o da kavganın içinde. Sokaklarda kardeşleri çocukları boğazlaşırken soğukkanlılığını nasıl koruyabilir? Evet ama görev görevdir. Politika ve aksiyon adamlarının en zayıf yanı düşünce adamının küçümseyişleridir. Beyinle kol, nazariye ile aksiyon el ele vermedikçe toplum sıhhate kavuşmaz. Düşünce şüpheyle başlar. Düşünce tezatlarıyla bütündür. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak, kendimizi hataya mahkum etmek değil midir? Ve Cemil Meriç kavramlarla dövüşmeye başlar. Onları zorlu bir mücadeleden sonra esir alır, yazıhanesine yatırır, ansiklopedilerin, kitapçıların hançeriyle delik deşik eder ve sonunda size teşhisini bildirir. Önce kafalardaki keşmekeşi dağıtmaya, metafizik birer orospu olup çıkan kaypak hain mefhumları ışık tutmaya çalışalım. Kelimeleri tarif etmeden gelişilecek her tartışma kısır kalmaya mahkum. Din problemi, şerp problemi, Avrupalılaşma problemi. Bizim de gevelediğimiz mevhumlar. Ama kimsenin bu problemler üzerinde kafa yorduğu yok. Sağ kovuğuna çekilmiş münzevi, mazlum, mustarip. Sol eline tutuşturulan reçeteyi kekeliyor, manasını anlamadığı reçeteyi. Tek ortak duygu düşmanlık. Diyalog yok. Tanzimattan beri hazır elbiseye meraklıyız. Hazır elbiseye ve hazır medeniyete. Tefekkür kılıçla fethedilmez. Bir parça kendi kafamıza düşünmek ne kadar güç? Düşünce dünyasında hiçbir fetih nihai değildir. Hepimiz birer Sizifosuz. Hele diyaloğun olmadığı bir ülkede. Türk aydınının kaderi mahbesinde şarkılar söylemek. Bu lanetler berzahından nasıl ve ne zaman kurtulacağız? Tefekkür bir arayıştır, içtimai bir arayış. Münakaşada zafer mağlup olanındır. Yenilmek zenginleşmektir. Münakaşa hakikati ile birlikte aramaktır. Hakikat binbir cepheli, binbir görünüşlü. Karşınızdaki göremediğinizi gösterecek size. Sizden farklı düşündüğü ölçüde yaratıcı ve öğreticidir. Cemiyetle beraber hakikatler de gelişir. Tek tehlike bunu kavramamak, kızıl şal görmüş İspanyol boğası gibi her düşünceye ve her düşünene saldırmak. Bu canım memleket, bu yüzden bir cüzzamlılar ülkesidir. Jurnal 19-11-1964. Hisar dergisi her ay hakikati kendisiyle birlikte arayan bu yazarın peşine düşmüş, yazılar çöle düşen yağmur gibi anında tüketilmiştir. Üniversitedeki dersleri ise artık sona ermek üzeredir. 1974 yılında Cemil Meriç binbir zillet ve binbir ümitle gittiği üniversiteden 30 yılı aşkın bir süre görev yapan bir memur olarak emekliye ayrılır. Üniversite ona açlıktan ölmeyecek kadar bir para, 3-5 kabiliyetli talebe en çok da hüsran getirmiştir. Bu çizgi dışı insan üniversitede anlaşılmamış, anlaşılamamış, anlaşılmak istenmemiştir. Gerçi Tarık Zafer Tuna'ya her Fransızca bilen hukuk öğrencisine bu dili nereden öğrendin diye sorunca Cemil Meriç'ten cevabını almış sonunda bu adam adam değil galiba bir kolej diye şaka yapmıştır. Ama Cemil Meriç mesleğini her zaman kendisini az görmüş, onu küçümsemiş, Fransızca hocası olmaktan neredeyse hicap duymuştur. Onun kanatları çok daha geniştir. O çok daha yukarılarda uçmak istemiştir ömür boyu. Nitekim Adile Ay da onun için şöyle yazmıştır. Türkiye'de mukayeseli edebiyat kürsüleri kurulmalı ve bu dersler eski edebiyatımız için Arap ve Fars edebiyatlarını çok iyi bilen, yeni edebiyatımız için Fransız ve Batı edebiyatını çok iyi bilen kimseler tarafından okutulmalıdır. Düşünüyorum da Fazıl Ahmet Aykaç birincisini, Abdülhak Şinasi Hisar ikincisini ne kadar iyi okutabilirlerdi? Yaşayanlardan dünya edebiyatı kavramına sahip ve gerek Batı'yı gerek Doğu'yu iyi bilen Cemil Meriç'in adı hatırıma geliyor. Hisar Mayıs 1979. İşte Adile Aydar'ın gerek Batı'yı gerek Doğu'yu iyi bilen insan olarak vasıflandırdığı Meriç, bundan sonra bütün gücüyle eserleri üzerinde çalışmaya başlayacaktır. Çalışmazsa mutsuzdur. Cemil Meriç çalışırsa keyifli. Başka bir ölçüsü yoktur hayatının. Sabahları asabidir, aksidir Cemil Meriç. Oğlu o yıllarda Fransa'dadır. Baba kız sabahtan otururlar yazıhanenin başına. Mesai arkadaşıdırlar artık. Okunanları Fevziye Hanım da dinler. Ama o asıl görevinin bu fikir dolu odaya huzur getirmek olduğunu bilir. Ajansı bile pilli radyoyu kulağına götürerek dinler. Her şey hazırdır. Yeter ki Cemil Meriç sigarasının dumanını savurup kızına yeni bir cümle yazdırmaya başlasın. Saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca çalışır. Rotatiflerin aç ağızlarına makaleler, kitaplar hazırlar. Bazen elini şakağına dayar, bazen hızla çeker tesbihini Cemil Meriç. Ve cümleler daktilonun şeridinde birbirini kovalar. Yazı bitince yüzü aydınlanır Meriç'in. Artık gelecek ilk dosta mutlaka okutulacaktır son yazı. Öğleden sonraları talebelerle, dostlarla doldur evin içi. Talebeden çok dervişe benzeyen delikanlılar ve her biri bir dünyanın insanı olan dost çehreler. Çılgın kahkahaları ile Celal Sılay her hafta sonu kolunda Nermin Hanım'la çıka gelir. Seneler sonra Celal Sılay'ın Cemil Meriç'i bulması da kitapların aracılığıyla olmuştur. Bakın nasıl. Bir akşamüstü Cemil Meriç yine kütüphanesindedir. Güneş yeni batmış, lambalar henüz yanmış, perdeler daha çekilmemiştir. Birden kapı çalar. Ümit kapıyı açar. Karşısında kel, kısaya yakın orta boylu, zıpkın bakışlı biri durmaktadır. Bu tanımadığı insana buyurun der Ümit. Kimi arıyorsunuz? Karşısındaki zat cevap verir. Bu ev kimin evi? Dışarıdan kitapları gördüm. Bu kadar çok kitap olan adamı ya ben tanırım ya o beni tanır. Ben Celal Sılay'ım. Ümit bir çığlık atar. Baba der, Celal Sılay geldi. Ve uzun yıllar birbirinden ayrı kalan iki dost sevgiyle kucaklaşırlar. Ondan sonra da birbirlerinden ayrılmazlar. Bazen Bostancı'da, bazen Tarapya'da, bazen Bağlarbaşı'nda, hemen her hafta sonu bir gazino veya lokantada ailece bir aradadırlar. Celal Sılay bazen suskun olan Cemil Meriç'i dürtükler. Cemil konuş der. Cemil Meriç gülümser. Onu yola çıkaramayınca Celal Sılay üslubu çevirir ve Cemil dinle der ve bazen bir sigara kapağına, bazen bir kibrit paketine yazdığı son şiirini çıkarır okur. Gökyüzüne kubbelerle bağıran dedelerin yer altında sığınaklarda susuyor torunları. Nasıl Cemil diye sorar. Cemil Meriç parmaklarıyla alnını ve saçlarını sıvazlayıp kuru ve kesin bir tek kelimeyle cevap verir. Güzel. Sonra Celal Sılay bir başka kağıt parçası bulur ve ceplerinden aynı çirkinlikle buruşur yüzleri. İster küsenin çatılsın kaşı, ister küsülenin yabancı kalır uslarıyla etleri. El dudağında kendi ağzını ısıranların. Cemil nasıl? Cemil Meriç üstelemekten biraz rahatsız. Güzel birader diye yineler. Ayrılırken Celal Sılay, Cemil Meriç'ten mutlaka son makalesini ister, makalenin konusu ne olursa olsun onu alır, özenle katlayıp cebine sokar. Ertesi gün Cağaloğlu'na koşacak, Cemil Meriç'in yazısı Yeni İnsan Dergisi'nin bir sayısında daha basılacaktır. Bu yazının da okuyucusu hemen hiç olmayacak ama daha sonraları Hisar'da çıkan bütün makaleler gibi Cemil Meriç'in tezgahından bir değil birkaç kere geçerek 1974'te bu ülke başlığı ile Türkiye'nin dikkatine takdim edilecektir. Bu ülke 70-80 Türkiye'sinin en çok okunan ve sevilen kitaplarından biridir. Kör dövüşüne dalan delikanlılar bu ama kahinin sesiyle büyülenecekler, bir an duraklayıp ne yaptıklarını düşüneceklerdir. Kitap o kadar büyük bir ilgi toplar ki Ümit Meriç bir gün un kapanından şişhaneye doğru bir dolmuşla geçerken orada tahta bir perdenin üzerine kocaman harflerle yazılı bir bu ülke cümlesini hayretlere düşerek okur. İzimler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. Böylece kitap ülkenin kırmızı boyalı duvar edebiyatına kadar girerek kendini herkesi kabul ettirecektir. Büyük şehrin kargaşasına yeni düşmüş, neye uğradığını şaşırmış bir halde yolunu bulmaya çalışan ve onu Fil Dişi Kulesi'ndeki şığlıklarından tanıyan kitap ve şiir meraklısı bir çocuk olarak kendini tanıtan Beşir Ayvazlıoğlu, bir çay bahçesinde, bir ağacın gölgesinde, bir belediye otobüsünde okuyup bitirdiği bu ülkeden sonra "Bu ülke değil, dünyalar benim olmuştu." diyor. Artık dünyaya Cemil Meriç adresinden bakıyorduk. Her cümlesi yepyeni bir ufku işaret ediyordu. Bize okullarda hiçbir şey öğretilmediğini, onu okumaya başladıktan sonra fark ettim. Zavallı cücelerdik. Bu ufuklara ulaşabilmek için bu dağları nasıl aşacaktık? Niçin silahsız, teçhizatsız bırakılmıştık? Ne doğu bildiğimiz doğuydu, ne batı, ne de Osmanlı. Hiçbir şey bize öğretildiği gibi değildi, hiçbir şey. Diye yazacaktır. Eser Cemil Meriç'e hiç tanımadığı yeni dostlar da kazandıracaktır. Bunlardan biri ismi gibi alev alev yanan bir insan Alev Alatlı, Türk Edebiyatı'na Nisan 1984'te yazdığı bir yazının üst köşesine küçük harflerle şu cümleleri yerleştirir. Bu yazı Cemil Meriç'in peşine takılan, ardından devir devir ülke ülke sürüklenen bir okurunun hikayesi. Zaman zaman öfke, zaman zaman hayranlık, zaman zaman kıskançlık, zaman zaman ret, zaman zaman minnetin egemen olduğu baş döndürücü bir serüven. Kah tek vücut olacak kadar yakınlaşan, kah kurtuluşu uzaklaşmakta bulan, bazen aylarca küsen, ezilen ama dönüp dolaşıp kendisini yine onda sınayan bir okur. Meriç'in bir tek okura yaptığı, bir tek okurdaki aksi. Kendi eserinin muhasebesini ise Cemil Meriç şu satırlarla yapıyor. Bu ülke, yarım asırlık bir tetebuğun, bir sanatçı mizacından süzülen usuresi, bir mesaj, daha doğrusu bir çığlık, kesif, dertli, derbeder. Bu sayfalarda hayatımın bütününü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim. Etimin eti, kemiğimin kemiği. Aynı yıl ikinci ve daha kalın bir eseri daha yayınlanır Cemil Meriç'in. Ümran'dan Uygarlığa. Yalnız başlık bile kitabın taşıdığı anlamı ifşa etmektedir. Ümran'dan Uygarlığa, bu ülkenin devamı, zamanla çiçekleşen tomurcuk düşünceler. Zirvelerle uçurumlar arasında bir diyalog. Büyük acıların ve büyük ümitlerin kitabı. Bir devrin, daha doğrusu bir medeniyetin muhakemesi. Asya'nın Avrupa ile hesaplaşması. Göz karartan bir düşüşün grafiği. Bu ikinci eser de ilki gibi büyük bir ilgi uyandırır ve Cemil Meriç Türkiye Milli Kültür Vakfı'ndan fikir dalında bir ödül alır. 1975'te bu ülke ikinci baskısını yapar. Okumaktan çok dövüştüğü zannedilen bir ülkede tabancalar susunca fikir konuşmaktadır. Nitekim 1976'da bu ülke ilavelerle üçüncü baskısını yapacaktır. O yılların Türkiye'si için büyük bir rekor. Öğrenci yurtlarında delikanlılar kitabı elden ele dolaştırmakta, içlerinden cesareti gruplarda Göztepe'deki eve gelip bu dürüst fikir adamının elini öpmektedirler. Hareket dergisini çıkaran Mustafa Kutlu ve Ezel Elverdi, Pınar dergisini çıkaran Cevat Özkaya ve Mehmet Akif Ak, Köprü dergisini çıkaran Genç ve Nurlu Nurcular. Mustafa Miyasoğlu, Ali Bulaç, Muhsin Demirel, Mehmet Paksu, Ahmet Kot, Halil Açıkgöz, Şadi Çar Sancaklı, Dursun Güleryüz, Murat Yerlikan ve Rüştü Onduk ve daha niceleri Cemil Meriç'i sık sık ziyaret eden delikanlı konvoyları arasındadırlar. Yazın Cemil Meriç'in eserlerini ekin tarlalarında, Kavak, Söğüt, Elma gölgesinde okuyan Anadolu'nun genç aydınlar ordusu onun en çok sesini ve öfkesini seviyordu. Eserlerini okudukça bu sevgi şaşkınlığa dönüşüyordu. Üstad bir ömür Fil Dişi Kulesi'nde konuştu. Hep hayranıydık. Sevemedik çünkü anlayamıyorduk. İnsan anlamadığını nasıl sevebilir? Avrupa'yı konuşan, Avrupa'yı anlatan, kah Himalayalarda, kah Alplerde dolaşan, serazet, uçarı bir deha idi. Aramıza indiği anlar nadirdi. En çok sesini seviyorduk. Sesini ve öfkesini. Şefkati zaten öfkesine göre silikti. Öfkesiyle bizdendi. Osmanlıydı. Böyle bir dehanın Osmanlı oluşu göğsümüzü kabartıyordu. Batı karşısında düştüğümüz aşağılık kompleksinden, onun sesinden koşarak kurtulduk. Serap'a gururdu. Kelimelerin öfkesini ve sesini onda keşfettik. Onlara yeni bir ruh üfledi. Asilleri, soyluları vardı. Dişisi, kaypağı, cıvığı, gevezesi vardı. Onun hisarında hep hür tefekkürün bayrağı dalgalandı. Cemil Meriç'in evine gelip giden, saat sabah 9'dan akşam üzeri 5'e 6'ya kadar devamlı çalışan, sonra çoğu zaman çıkıp onunla uzun yürüyüşler yapan genç yazı arkadaşlarından Mehmet Akif Ak, Cemil Meriç'in kendisini etkileyen yönlerini şöyle anlatıyor. Cemil Meriç'in aslında fikri ve edebi açıdan bana tesir eden yönleri çoktur ve derindir. Fakat beni asıl etkileyen yönü insani vasfıdır. Cemil Bey hudutsuz sevgi, saygı, istina ve tesamuh ummanıydı. Hiçbir zaman sizin ona duyduğunuz sevgi ve saygıyı karşılıksız bırakmaz, mutlaka ona ziyadesiyle cevap verirdi. Böylece Cemil Bey'le dostluk bitip tükenmeyen bir mutluluk halini alırdı. Ona göre bir insanın saygıdeğer olması için insan olması kafiydi. Hiçbir rütbe, nam, şan gerekmezdi. Sonra onda hiçbir vakit kin belirtisine de rastlamazdım. Sevmeyebilirdi ama kin duymazdı. Yine enteresan bir tespit. Farz edin ki kendisine bir kitap getirdiniz, hediye ettiniz. Onu almak için ayağa kalkar, kitabı öper, alnına koyardı. İstina sahibi bir insandı. Yani gözü gönlü tok bir insandı. Hep maddi sıkıntı içinde yaşadı. Emekli aylığı vardı. Yazılarını asla pazarlamazdı. Büyük emekle yazdığı yazıların çoğu zaman, hatta hiçbir zaman değeri tam olarak verilemedi. Sonra evinden insan hiç eksik olmazdı. Rahmetli eşi vefakar Fevziye Hanım hasta haliyle bize hizmet ederdi. Bu neyle karşılanırdı? Emekli aylığından artırılacak şeylerle. Cemil Meriç evine gelip kendisiyle çalışma sabrını gösterenlere de dergilerine basılmak üzere bir makalesini vermekten çekinmezdi. Bu yüzden imzası bazı çevrelerin garip bulduğu dergilerin üzerinde gözükmeye ve kafalarda sorular uyanmaya başladı. Cemil Meriç sağ mı kaymaktadır? Bu eski tüfek nasıl olur da sağ diye tanınan dergi ve gazetelerde yazar? Cevabı Cemil Meriç'ten dinleyelim. Sağ, sol. Bu anlaşmasına imkan olmayan iki düşman arasında Münzevi Aydın hareketini nasıl ayarlayacak? İşte bütün mesele. Hisar, Türk Edebiyatı, Hareket, yazılarıma sayfalarını açmak nezaketini gösteren üç dergi. Her üçünde de fil dişi kulemdeyim. Aramızdaki ortak bağ, tahammül ve tesamuh. Sağ okumuyor, boşuna bağırıyorum. Sol diyalogtan kaçıyor, küskün. Ötüken'in bastığı kitap okunmazmış. Peki siz basın? Cevap yok. Bu çemberi kırmak mümkün değil. Son tahlilde hudutlu imkanlarımızı isteyene bezletmekten başka çare yok. Sol, sağın gösterdiği dostluğu göstermiyor. İhanet etmişiz. Neye ve kime? Vicdan muhasebesi rahatlatmıştır Cemil Meriç'i. Aynı vapurla Kadıköy'den Karaköy'e gittiğim insanların evliya veya eşkıya olması beni ilgilendirmez. Amacım karşıya geçmektir, demektedir. Ama yine de mutlu değildir. Çünkü benzeri olmayan bir konumu vardır onun. Ben hayatımın delikanlılık çağından bu yana düşüncelerimde hiçbir temel değişiklik yapmadım. Yani soldan hareket ettiğimde sağda karar kıldığımda yanlış bir değerlendirmedir. Hiçbir zaman solda olmadım, sağda. Böyle bir sınıflama sokaktaki adam için geçerli olabilir. Ömrünü düşünceye adayan, Eflatun'dan Marx'a kadar her düşünce adamını sevgi ve saygıyla selamlayan bütün dinlere, bütün mezheplere saygılı ve bir kimsenin herhangi bir kilisede barınabileceği nasıl düşünülebilir? Ve devam eder. Bugün daha az yobazım, zıt kutupların birbirini tamamlayan iki bütün olduğuna inanıyorum. Bir zamanlar Promet'in bütün tanrılara düşmanım sözünü benimsemiştim. Şimdi bütün tanrılara inanıyorum. Tanrı biziz, ıstırap çeken insanlar. İnsanla ilgili her ümit, her teselli, her hayal kutsaldır. Benim trajedim şu birkaç satırda. Sevebileceklerim dilsiz, dilimi konuşanlarla konuşacakla kırdım yok. Yani dilimle, zevklerimle, heyecanlarımla, yarımla, büyük doğu kadrosundanım. Düşüncelerimle, inançlarımla yöne yakınım. Bu bir parçalanış. Başka bir trajedi de şu. Yabancı dil bilenler Türkçe okumuyor. Ben yabancı dil bilmeyenlere hitap edemiyorum. Daha doğrusu yabancı dil bilmeyenler kendi dillerini de bilmiyorlar. Yalnız insandır Cemil Meriç. Evi dolup boşalsa da gerçek muhatabını bulamamaktan muzdariptir. Pamuk ipliğinden biraz daha sağlam tek bağ. Düşünce birliği. O da rüzgarın her an tehdit ettiği bir kandil. Düşünce birliği düşünen insanlar arasında olur. İnsanların kaçta kaçı düşünür? Düşünenlerin kaçta kaçı karşılaşır ve açılır birbirine? Evet, düşünenlerin kaçta kaçı karşılaşır ve açılır birbirine. Cemil Meriç'in bu açıdan büyük bir şansı vardır. Romancı Kemal Tahir. Cemil Meriç Kemal Tahir dostluğunu daha Kemal Tahir'in hapiste olduğu yıllarda başlar. Kerim Sadir'in eşi olan Semiha Hanım ondan ayrıldıktan sonra Kemal Tahir ile hayatını birleştirir. Hapisteki Kemal Tahir'e götürmek üzere sık sık Cemil Meriç'in evine gelip kütüphanesinden bazı kitapları alır gider. Kemal Tahir hapisten çıktıktan sonra Şaşkın Bakkal'da bahçe içinde küçük müstakil bir eve yerleşir. O yıllar baba kız Meriçlerin uzun akşam yürüyüşleri yaptıkları, Göztepe'den Suadiye'ye kadar yürüdükleri dönemdir. Yolları bazen Kemal Tahir'in evinin önünden geçer. Fakat güllerle dolu bir balkonun arkasındaki küçük odasında yazıhanesi başına çalışan Kemal Tahir'i ziyarete cesaret edemezler. Kemal Tahir'le yıllar sonra Şaşkın Bakkal'da yeni bir eve taşınırlar. Bir apartman dairesine. Bu evde Cemil Meriç ile Kemal Tahir dostluğu pekişir ve iki insan arasında bitmez tükenmez sohbetler başlar. Kemalizm, İttihat Terakkiciler, Abdülhamit ve daha neler neler. Bu iki insan hakikatin granitten heykelini ortaya çıkarmak için ellerinde iki heykeltıraş eğrisi, müşterek bir makale yazar gibi konuşurlar ve saatlerce sonra ortaya hakikaten bir şaheser çıkarırlardı. Cemil Meriç'in kafasına en denk düşen arkadaşının Kemal Tahir olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cemil Meriç'in İstanbul'daki hayatını başından sonuna kadar izleyen en eski dostu ise beyaz yeleli, mavi gözlü bir ihtiyar delikanlı olan Kerim Sadi'dir. Kerim Sadi her mevsim birkaç kere Cemil Meriç'i mutlaka ziyaret eder. Ona ya yeni basılan risalelerinden birini getirir ya yeni çıkan ve kısa süre sonra mutlaka batacak olan fikir arkadaşlarından birinin dergisi için ondan yazı ister. Bu arada her gelişinde bir dörtlük daha ilave ettiği bir kaside-i Cemil'i kıvrak kahkahalar atarak dinleyen Cemil Meriç'i okur. Kerim Sadi'nin bilinmeyen şairlik cephesini ifşa eden bu mısraları beraber okuyalım. Yıl 1970. Kaside-i Cemil. İsmi lektör ise de kendisi gerçek rektör. Bence bir sevhi mürettip yatıyor hadisede. Okuyup cahülü nadana heman küfrü şerif, el hak allamedir hazret okudur ordineri. Hindü Çin'i aşarak nam-ı cihanı tutmuş, 40 katırlık kütübü lahzada tekmil yutmuş. Şu Aristo, bu Eflatun, o Hegel, Feuerbach, el hak allamedir hazret okutur ordineri. Karl Marx'ın çömezi, Voltaire'i cepte taşır, Rousseau'nun arkadaşı, Diderot'un yoldaşıdır. Kant'ı kontu ona sor, çalma sakın başka kapı, el hak allamedir hazret okutur ordineri. Veda'yı ezber okur, Lükres'in nakili o. İbni Haldun'u sever, Machiavelli'nin şairi o. Epikuros mu dedin, Mirim'in ahbabıdır o. El hak allamedir hazret okutur ordineri. Ne güzel de çalıyor, dinletiyor her telden. Polemikte yakalar hasmını derhal belden. Deprem olsa yine bazakı bırakmaz elden. El hak allamedir hazret okutur ordineri. Ger bi hahi kişüdi vakfı esrar-ı ulüm ve kütüphaneyi dergahı cemilayı bi yay. Ne hazain ne defain nice asar-ı cemil. El hak allamedir hazret okutur ordineri. Kerim Sadi'yi hem çok seven hem çok sayan Cemil Meriç'in onunla ilgili Mezar Taşı kitabesini okuyucu yine bu ülke adlı kitapta bulacaktır. 1977'de Cemil Meriç'in şöhreti biraz daha büyür ve Ümran'dan Uygarlığa ikinci baskısını yapar. 1978'de ise üçüncü büyük eseri çıkar, Mağaradakiler. Bu ülke tohum, mağaradakiler ağaç. Bu ülkedeki tohumların henüz hepsi ağaçlaşmadı. Mağaranın içi, mağaranın dışı, insanlık, aynı sefil putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. Hakikatte mağaranın içi de, dışı da bir. 150 yıldır gölgeler aleminde yaşıyoruz. Kitap, kendi insanından kopan aydının trajedisi. Amacı, bu yeraltı mağarasına bir parça aydınlık getirmek. Mağaradakiler, çarpık, güdük ve yerine oturmamış düşüncemizin kurşun kalemle çizilmiş bir taslağı. Belki sevimli değil ama dürüst bir kitap. Mağaradakilerde mağaradakilerden pek azı var. Latinler, birini tanımak hepsini tanımaktır dememişler mi? Önce kişiler, sonra mefhumlar, sonra fotoğrafların asılları. Yaşadığımız bir dramın hikayesi.